Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetül müttekin. Vela utvane illa alez zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebâna rasûl fektübnâ me'aşşâhidîn fektübnâ me'aşşâhidîn fektübnâ me'aşşâhidîn. Rabbena gfirlenâ zunûbena ve israfena fî emrinne ve sebbit ektâmena ve ansurna alel kavmil kâfirîn. Ya muhabbilel hâli vel ahval habbil hâlenâ ilâ ahsenil hâl. Ya mgalibel kulûb sebbit kulûbena alâ dinik. İlâhi ente maksûdî ve rızâke maktûbî. Âmin. Ya mu'in, rahmetke ya erhamer rahimin. Kıymetli kardeşlerim, isterdim ki bu yapmış olduğum Arapça duayı anlamış olsanız. Çok iyi olurdu ama siz amin dediniz, ben sadece dua ettim. Bir Alman da bu şekilde dua edebilir ama kendi dille de dua edebilir. Bazen böyle Türkçe dua yapmayı severim. Bazen de orijinal Arapça olarak Kur'an'daki, sünnetteki yerini hiç bozmadan dua yapmaya çalışırım. Bu konuda anlayışınızı istirham ediyorum. 21. asırda ekranlardan gelen ne demek yani öz Türkçe varken Arapça bir dua. Sakın böyle şeylere gitmeyin. Bu bakımdan dua Allah'a yapıldığı müddetçe Japon da dua eder. Müslüman da dua eder. Herkes dile dua eder. Biz de bazen Türkçe, bazen Arapça dersinin başında dua ediyoruz. Bu bilimsel araştırma yapanlar için değil elbette ki. Burası bir cami de değil. Sohbet odası da değil. Neresi olursa olsun, dünyanın neresine gidersem gideyim, Allah'ı ve peygamberi devreye koymadan hayatta konuşmaya başlamam. Kim olursa olsun. Teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, problemli çocuklarımız ve biz konu başlığını geçtiğimiz iki hafta beraber paylaşım atmosferi içerisinde sunmaya çalıştık. Samimi gönülleriniz, dış dünyalardan soyutlanmış zihin yapınız, konuşmacıyı o oranda size nasiplendirir. Bakarsınız konunun %100'üne müşteri oldunuz. Bakarsınız zihinsel bir kaygınınız olduğu o anda kafanız gittiği bir taraflara ne demişti acaba o hoca diye zincir halkasını koparmış olursunuz. O senin Allah arasında beni ilgilendirmiyor çünkü. Ben konuşurken böyle artistlik yapar gibi, şovmenlik yapar gibi değil, doğal olarak konuşmak istiyorum. Çünkü Allah beni izliyor. Allah da beni dinliyor. Her zaman söylerim ya, konuşanlar, vaizlerimiz, konferansçılarımız konuşurken beni öncelikle Allah dinliyor. Bu arada salona gelmiş insana dinliyor demiş olsak, kendimize önce böyle disiplini yapsak, bu ruhi disiplini bozmadan hep konuşsak, hep konuşsak. İşte alan ile veren arasında, satıcı ile alıcı arasında çok sıcak bir diyalog başlar. Konuşma deyip geçmeyin. Güzel bir insan Seyit Kutup ismini çok bilirsiniz. Onun bir tespiti var. Her zaman, her yerde söylerim ki bazı konular vardır mesela, sürekli söylemeye ihtiyacı hissedilir. Ettekrar ahsen ve levkâne 180 demişler ya, 180 defa da olsa bazı konuları tekrar etmek lazım. Seyit Kutup bu çerçevede diyor ki, ağzınızdan çıkan cümleler, ifadeler, konuşmaların kalbinizde eğer bağlantısı, yeri varsa, o kalbinizin bağlantısından gelen ifadeler, üsluplar, cümleler, kelimeler, konuşmalar, muhatabınızın, karşınızdaki insanların kulaklarına girmeden evvel Allah o cümlelere hay sıfatı geçirir diyor. Yani diriltme sıfatı geçirir. Ve böylece onun kulağından girer, gafil bir kalbi uyandırır. Yok, böyle değil de redifli, cinaslı, kafiyeli cümleleri tumturaklı ifadelerle böyle kendini beğendirmek için, konuşmanı beğendirmek için, ne güzel konuştular desinler diye konuştuğun zaman o cümlelerin hepsi diyor patır patır dökülür. Çünkü ruhu yok. Kuz kupkuru bir kavramdır diyor. Kupkuru bir kavramdır. Ağzından çıkan bir ifade düşünce olarak beyninde, inanç olarak kalbinde olmadığı müddetçe dünyanın en büyük hatibi olsan daha diyor, bu kaba el gibi gelir geçerdir. Allah bizi o kalbiyle dili bütünleşmiş olan muhlis kullarına eylesin diyor efendim. Öyleyse aile problemlerimizi, aile bağlantılı çocuk problemlerimizi iki ders beraber yaptık. Siz de inşallah sağlıklı, efendim, aldatma özelliği olmayan müşteri ve alıcısı birbirlerini hiç kandırmaz. Doğal ortamda herkese sadıktır, doğrudur. Biz de bu inançta hem televizyon başında bizi oturarak dinleyenleri hem de bu salona kadar gelen, böyle zahmet yaparak gelen, külfetli gelen, bereketli gelen hanım kardeşlerimizi, genç kız kardeşlerimizi bu çerçevede takdirle karşılıyor. Özüyle sözünün bir olduğu muhlis, müttaki kulların olmalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Efendim problem artık güncel bir kavram olmuş. Orijinalde problem Yunanca bir isimdir. Türkçe değildir problem. Problemin İslam literatürünün karşılığı meseledir. Mesele, bunun Yunancası problem. Problem biz bugün her gün konuşuyor problem. Biraz daha açılım yapacak olursak sıkıntı demektir. Veya bunalım demektir. Veya dert demektir. Yani dertli çocuklarımızın dertlerine nasıl çözüm bulabiliriz? Başka sıkıntılı yavrularımızı sıkıntıdan kurtarmak için hangi formüller ortaya koyabiliriz? Veya bunalımda bulunan kızlarımızın, çocuk kızlarımızı o bunalımdan kurtarmak için hangi yöntemleri, hangi metodu ortaya koyabiliriz demek güzel ama hep problem, problem. Bu çok kullandığımız problem kelimesi belki zihninizi yorabilir düşüncesiyle ben de problemin karşıtı olan kelimeleri arada kullanmak istiyorum. Bundan maksat problem demektir. Şimdi çocuklarımızın sıkıntılarını, dertlerini, bunalıma kapı açan olumsuz yönlerini örnekler vere vere herhangi bir kimseyi suçlamadan faillere görevlerini hatırlatarak fiillerinizi ihmal etmeyin, yapacaklarınızı göz ardı yapmayın. Lütfen şu ödevlerinizi, vazifelerinizi bir kulluk anlayışı ve sorumluluğu altında icra edin anlayışından kaynaklanan bir dersim. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz yüce yaratıcımız çocuğu, çocuklarımızı mükemmel bir öğrenme mekanizmasıyla donatmıştır. Mükemmel bir öğrenme mekanizmasıyla donatmıştır. İşte bu mekanizmanın adı taklittir. Taklit. Bu taklit ömrümüzün bir bölümü için güzel ama diğer bölüm için içinden çıkılmaz bir hastalıktır. Değişimini taklitle yapan toplum yozlaşır. Bizim taklit alacağımız yeryüzü coğrafyasında illa batı değildir. Batıyı taklit ede ede ekonomimizi, sosyal hayatımızı, eğitimimizi, musikimizi, her şeyimiz allak bullak oluverdi. Batının güzellikleri örnek alabiliriz. Ama taklit, taklit, niçin taklit? Başkalarının fikirlerini, projelerini sürekli kullanıp kendisi bir şey üretemeyenler taklitçi olur. Buna mukallit diyorlar. Bizim beynimize ne olmuş? Bizim bu ülkenin mühendisleri, bu ülkenin doktorları, bu ülkenin bilim adamları, imamları, müftüleri, vaizleri, öğretmenleri elinden tutulduğu zaman, sahiplendiği zaman dünya çapında insan oluyor. Bizim ithal edilecek bir insana da ihtiyacımız yok. Ben bunu çok açık ifadeyle ve gönlümden gelen bir duyguyla söylüyorum. Şimdiye kadar görüştüğüm, konuştuğum, dertleştiğim her türlü alana ait olan insanımız cidden çok güzel insanlardır. Bu insanlar taklidi değil, örneği tercih ederler. Güzel varsa, faydalı olacaksa, ülkem için, milletim için, aile için, toplum için faydalı ne var? Moskova'da olsa dahi gider alır. Ama bağnazca, gözü kapalı olarak, aman Arabistan olmasın, aman Mekke Medine olmasın, nerede olursa olsun diyerek sürekli sen Paris'i, Londra'yı, Washington'u gündeme tutar da, yeryüzü coğrafyasının güzelliklerini böyle kıstama geçecek olursan, bu millet taklitçi olur. O zaman her şeyimiz taklide dayanır. Bunu bir daha söylüyorum. Başkalarının fikirlerini, ideolojilerini, düsturlarını, prensiplerini, yasalarını kullanıp kendisi ortaya bir şey koyamayanlar beyin hastalığına tutulduklarından dolayı bir şey üretemezler. Bir şey üretemezler. Bakımdan bak bir denize düşen bir kimse ölmek için nasıl çırpınıyor? Nasıl çırpınıyor? Ben isterim ki denize düşüp, göle düşüp de böyle boğulmak için mücadele yapan o yüzücü, acemi yüzücünün o heyecanı, o hareketini siyaset adamı da taşısın. İktisatçı taşısın. Bir ülkem için çırpınan bir kuş gibi. Her şeyle, zihniyle, bedeniyle, uykusuyla, her şeyle proje üretsin. Hakkari'miz bizim şehrimiz. İstanbul'da bizim şehrimiz. Hakkari'de yaşayan insan da benim insanım. Bursa'daki insan da benim insanımdır. Ben nasıl Hakkari dışlayabilirim? İşte bu şabloncu kafa, taklitçi kafa gün gelir ne der? Bir çobanla bir öğretmen değildir. Yani işte şu yüz karası. Baktığınız zaman çağdaş, işte Türkiye'nin ilerlemesine etken olan bir tip görürsünüz. Bir oy kullanma noktasına geldiği zaman ne diyor bir çobanla? Şehirdeki yaşayan insan bir olmaz diyor. Şu ifadeyi ben kullanmaksa Allah benim ruhumu alsın. Benim için bir çobanı, bir koyun güden çobanı aşağılamak bir aşağılıktır daha doğrusu. Bakımdan çocuklarımızla alakalı bu konuyu dile getirmek için ne diyorum? Taklidin olumlu yönünü önce yaşayalım. Çocuklarımızda 12 yaşına kadar, bak 12 yaşına kadar muhakeme, mantık ve irade tam gelişmediğinden dolayı her şeyi, hatta konuşmayı bile taklit ederek öğrenir. Bunu biz yaşıyoruz. Bak çocuğumuzun gün gelecek hem mantığını kullanacak, muhakeme yapacak, bu yanlıştır, bu doğrudur diyecek, bunun hesabını yapacak, gerekiyorsa hayır diyecek, gerekiyorsa evet diyecek. Böyle bir yaşa, böyle bir seviye gelinceye kadar çocuklar hep taklit eder. Biz bunu hep yaşadık. Hala yaşamaktayız. Bu bir realitedir. Bu gerçeği kimse inkar edemez. Yapılacak iş o zaman ne? Çocuğa örnek olmak. İşte bak, problemi yaşatmamanın ilki geldi. Dünyaya gelen yavrularımız, her ne kadar şimdi yaş oranı 12 dedim ama yenilmiş olan gıdalardan kaynaklanan vitaminsizlik veya miten. Şimdi bol bol yediriyorlar şimdi. Şunu ye, bunu ye. Yağ oranı yok, efendim doğal şey yoktur. Ancak sen ye ye ye. Çocuğunuzun bir sürede biyolojik kimliğinde sıkıntıya başlamaya çalışıyor. Ama normal olarak bir çocuk 11-12 yaşına kadar, tekrar söylüyorum, muhakeme, mantık ve iradesi tam gelişmediğinden dolayı, bak gelişmiyor demiyorum, tam gelişmediğinden dolayı bunlar hakkında pek fikir beyan edemez. Öyleyse sürekli bu annesini, babasını taklayacak. Bize yakışan ne? Çocuklarımıza örnek olmak. Çocuklarımızın neyin örnek olacaktır? Hatırlayın şimdi geçtiğimiz derslerde. Bir anne, bir baba çocuklarına örnek olması için çocuklarının görme duyusuna ve işitme duyusuna saygılı olması lazım. Çünkü çocuklar anne ve babalarının hayat tarzlarını görürler, konuşmalarında işitirler. Bak madem ki bu çocuklarımız belli yaşa kadar bize muhtaç, bizim hayat tarzımızı benimseyecekler, bizdeki güzellikleri beğenerek taklit edecekler, büyük bir imkan, masrafı yok, parası yok, bütçesi yok, güzel konuş, tatlı konuş, doğru konuş, kocanla iyi ol, şakalaşman güzel olsun, diyaloğun güzel olsun, çocuğun seni görsün, anasını babasını böyle görsün, Otomatikman çocuk bu güzelliklere büyüsün. Bu çocuk hiç problemi yaşayabilir mi? Ancak çocuklarının gözüne ve kulağına saygısı olmayanlar, çocuklarının göz ve kulağının o nimetinin farkında olmayanlar, o çocuklarının o andaki gerek konuşmaz, gerekse görme noktasındaki yanlışlıkları, eksileri, hataları hesaba katmayan anne babalar ne yapıyorlar? Muhakeme, mantık ve iradesi gelişmemiş olan çocuklarımızın ne oluyorlar? Dini onlar, iman onlar, mezhebi onlar, kıblesi onlar, doğrusu onlar, yan. Her şey sensin artık. Ta ki aklı varacak, mantık gelecek. La ilahe illallah'ın ben neyi inkar ediyorum? Neyi tasdik ediyorum? Melekesini, seviyesini yakaladığı zaman tamam. O senin çocuğun tıpkı senin bir arkadaşın gibi tavır alacak ve konumlanacaktır. Birinci istirhamımız, birinci diyeceğimiz problemsiz olabilir tabii. Sıkıntısız, derssiz bir çocuk, bir kız, bir erkek evlatla beraber yaşamak istiyorsanız sizden istirham ediyorum. Lütfen çocuklarınızın kulaklarına ve gözlerine saygılı olun. Hürmetkar olun. Yani ağzınızdan çıkan sözlerin günah boyutu negatif enerji olarak çocuklarınıza gitmesin. Pozitif enerji gitsin. Sizin sevap haneleriniz ona hayat verecek, onun kişiliğini güzel olarak geliştirecek, ona bir kalite kazandıracak karakter yapısını oluşturmak senin elinde. Bu merhalede, bu aşamada anne ve baba duyarlılığını kaybeder, aklına geleni konuşur, plansız, programsız, sansürsüz, haram, helal demeden bir hayatı sergiler. Çocukta ne bulduysa görür, ne duyduysa dinler. Gördü, dinledi, gördü, dinledi. Çocuğun kalitesi, kişiliği öyle oluşuveriyor. Ondan sonra çocuk 13-14 yaşına geldiği zaman ne olacak bu çocuğun hali? Ne olacak? Kim yaptı bu çocuğun bu hale, kim soktu? Sen soktun. Suçlu. Suçu niye başkasına yıkıyorsun? Orijinal suçlu biziz. Diğerleri detay. Asıl suçlu baba ve anne. Tren kaçtı. Tren gitti. Hadi bakayım bekle durakta. Hangi vasıta seni artık alıp da oradan götürecek? Örnek. Öğretmen de örnektir, imam da örnektir, evin hanımı örnektir, çoban da örnektir, devlet başkanı örnektir, hepsi örnektir. Örnek, model anlayacak insanlardır. Sıkıntımı bu arkadaşlar. İşte karma toplumu bu bilgi ışığında da projeksiyon tutup değerlendirebilirsiniz. Birinci meselemizi, birinci problemimizi, birinci bunalımımızı çocuklarımızla bağlantılı dertimizi çözmenin yolu gayet açıktır. Çocuğumuz mükemmel bir öğrenme mekanizmasıyla donatılmıştır Allah tarafından. Bu mekanizmada taklidin büyük önemi vardır. Çünkü çocuğumuz 11-12 yaşına kadar tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Muhakeme gücü, mantık ve irade tam gelişmediğinden dolayı mecburen ve doğal olarak annesini, babasını hayat tarzı olarak, söz olarak, görüntü olarak ne yapar? Taklit eder. Bu taklitte anneler, babalar sevap kimliğini, medeni kimliğini, insancıl kimliğini, doğru kimliğini, geçerli kimliğini, sözünü devreye koyduğu zaman artık çocuklarınızın eğitimi, terbiyesi ne olmuş? Otomatiğe bağlanmıştır. İleride hadi yavrum bugün dersimiz yemek yemenin adabı. Hadi yavrum bugünkü dersimiz el yıkamın adabı gibi şeylere giremezsiniz. Niçin? Çünkü Müslüman aile çocuklarını eğitirken öğretir, öğretirken eğitir. Bir anne kirli ellerle Allah'ın o temiz güzel nimetine elin uzatılmayacağını çocuğuna önce eylem olarak gösteriyor. Sofrayı kuruyor, hemen lavaboya gidiyor. Elinin yıkanmış olduğunu çocuk farkına varıyor. Annem elini yıkamadan sofraya oturmaz. Çocuk bunu dillendirmiyor o anda. Ama içine bunu ne yapıyor? Alıyor. Diyor ne? Disketi doldurmaya başladınız artık. Kaseti doldurmaya başladınız. Yaz yazmaya başladı. Benim annem temizdir. Yemekten evvel mutlaka gider lavaboya elini yıkar ve öyle sofraya gelir. İşte vicdanını konuşuyor çocuk o anda. İleriye gelecek Niye acaba yıkıyorum? Muhakemesini yapacak. Ama şu andaki muhakeme gücü onu çözemiyor. Sadece beğeniyor. Hoşuna gidiyor. Annem elini yıkamadan sofraya oturmaz. Bir örnek sadece. Başka konu. Bir başka mesele, bir başka sorun, bir başka dert, bir başka bunalım, bir başka sıkıntımız. Hamile bir kadının çirkin bir şeye bakması çocuğa sirayet eder. Kanıtlanmış, ispatlamış bunlar. Yani problemsiz bir çocuk hedefledik. Portremiz o. Problemi az veya yok denecek kadar az olan bir kızımızın veya oğlumuzun problemlerinin o iç güdülerdi. Tam dokulara böyle dört dörtlük saldırmadan evvel bakıyorsun ki karşımızda bir hamile kadın var. 5 aylık, 6 aylık, 7 aylık. Bu hanımefendinin, hamile kardeşimizin çirkin olan bir şeye bakması çocuğuna sirayet eder. Çocuğun suçu ne diyeceksiniz? Çocuğuna sirayet eder. O da gelecek ileride. Niçin? Aynen tespitten alıyorum bunu. Ruh göz penceresinden adi ve çirkin şeyleri gördüğü zaman rahatsız olur. Bu rahatsızlık tüm vücuda tesir eder. Bu tesir ana rahmindeki cenine de intikal eder. Keşfedilmiş olan bir konudur bu. Şimdi bir hamile hanımefendi çirkin bir şeye baktığı zaman dünya gelmeyen çocuğa tesir ediyor. Artık o çirkini, aç parantez, haram olan, yanlış olan, günah olan ne varsa hepsini dile getir. Bakımdan bu 9 aylık hamilelik dönemi bir annenin çocuğunu yapacağı en güzel bir anneliktir. En güzel bir yatırımdır. En güzel. O bölümü aktarmıştım, tekrarlamak istemiyorum. Hamilelik dönemindeki çocuğun büyümüş olduğu o alana bir aile mektebi olarak bir dershane edinimi koymuştuk. Orası bir sınıftır. O sınıfta büyüyen bir çocuğumuz var. Anne de bir öğretmendir. Hatırlar mısınız? Hatırlıyorsunuz değil mi şimdi? Ne demiştim bak. Mutfağa gittin, tatlı yiyorsun. 6 aylık hamile anne. Evladım, çocuğum, güzelim. Ben şu ana tatlı yiyorum. Senin tat alma duyunun gelişmesini de istiyorum elbette ki. Anne böyle yapıyor. Bilinçli anne bu. Kocasıyla ufak tefek bir olabilir ya sertlik yanlısı ifade kullansa hemen dönüveriyor sanki. Çocuğum, bu tartışmanın seninle hiç alakası yok, tamam mı? Bir babanla şu anda şakalaşıyoruz diyor sadece. Çocuk daha 7 ay, daha dünyaya gelmedi ki. Ama canlı. Bunu şimdi bilim adamları deşifre yaptı. Çocuk her şeyi algılar, her şeyi alıyor. Yemiş olduğu gıdadan bile etkileniyor. Onun için insanın kaderine tesir eden 2 şeyi buldular. 1, arkadaş çevresi, 2, yediği gıda. İnsanın kaderine tesir eden 2 temel nokta vardır. Arkadaş çevreniz ve yediğiniz gıda, kıymetli kardeşlerim. Hamilelik dönemimiz bir annenin öğrencisine, talebesine öğretmenlik yapmış olduğu dönemin ilk adımlarıdır. İlk adımları, temel atma orada başlıyor. Batı bunu daha yeni buldu. Doğumdan sonra eğitime evet diyen Batı, 1400 sene evvelki Kur'an'ın gerçeğini daha yeni yakaladı. Ve şimdi ne diyor? Kanada'nın bilim adamları, eğitim doğumdan önce başlar. Ey anneler, anne adayları, sakın ola ki kendi kültürünü gündeme getiriyor. Çocuklarınız dünyaya gelmeden elektrikli aletlere fazla yaklaşmayın diyen Batı bugün. Cep telefonu fazla kullanmayın diyen Batı bilim adamları. Önce gündemde böyle bir şey yoktu. Ne zamanki eğitimin doğum öncesinden olduğuna kanıtladılar. Şimdi o doğum 9 aylık dönemde annenin çocuğuna karşı pozitif ve negatif yaklaşımlarının doğru ve yanlışlarını ortaya koymaya çalışıyorlar. 1400 sene sonra olan düşünce sistemi 1400 sene evvelki hayata evet demek mecburiyete kaldı. Bakımdan biz ne diyorduk? 2 hafta evvelki dersimde Müslüman insan güncel insandır. Müslüman insanı güncelleştiren Allah'tır. Allah'ın gönderdiği kitaptır. Peygamberin sözleridir. Muhammed İkbal bunu çok güzel şekilde dile getirmiş. Allah ihtiyarlamış dünyayı gençleştirmek için Kur'an'ını gönderdi diyor. Genç mi kalmak istiyorsunuz? Ben dinamik mi yaşamak istiyorum demek istiyorsunuz? Kitaptan bol bol enerji alın arkadaşlar. Kur'an'dan bol bol enerji alın. Peygamberimizden bol bol enerji alın. Hadislerinden, sünnetlerinden bol bol enerji alın. Ne zaman ki siz, artık bizden iş bitmiş. Yaşımız geldi geçti. Çocuklar büyüdü dediğin an sen kendi kendinin sanki ipini çekiyorsun. İhtiyarlığın ipini çekiyorsun sen. Allah buna müsamaha etmez ve müsaade etmez. Allah seni son nefesine kadar faaliyette görmek istiyor. Ve'bud rabbek hatta yetekel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar ona kulluğa devam edeceksin diyor. Kulluk ne? Beyninin, gönlünün ve tüm bedeninin ortaklaşa yapmış olduğu faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri durduramazsın. Bu çarkı durduramazsın. Bu çarkı sabotaj yapamazsın. Bu dönen çarka fren vuramazsın. Allah buna müsaade etmiyor çünkü. Yaşın ister 80 olsun, ister 90 olsun, ister 100 olsun. Beynin yerinde, gücün yerinde, o gücünle Cenab-ı Allah kulluk yapacaksın. Ne demek bu? Ne demek? Çocuklar büyüdü artık, onlara teslim ettik. Sen ne yapacaksın? İhtiyarlığın ipini çekeceksin. Benden bir şey kattı. Ben yaptım eti, yapacağım verdim. Çocuğa verdim artık. Hadi çocuklar güle güle falan. Bunlar tez ihtiyarlar bu insanlar. Bakın, eğer ihtiyarlamak istiyorsanız kendi kendini ihtiyarlatabilirsiniz. Ben artık yapamam, artık toplum bana şey yapıyor, gücüm yok, kuvvetim yok, yeter artık ya çalıştım, açtım diyorsunuz. Ve bir de bakıyoruz ki sürekli çöküyorsunuz. Hayır efendim, yaşım olabilir 60, yaşım 70, yaşım 80 ama Allah bana bir ruh vermiş. Allah'ın ruhunu ben taşıyorum şu anda. Allah zihin vermiş, dil vermiş, duyu organlarımın hepsi formunda. Niye ben çalışmayacağım? Niye hizmet bitmeyeceğim? Niye koşturmayacağım? Bu anlayış elbette ki çocuklarımızın daha dünyaya gelmeden evvelki dönemlerdeki vazifelerini hatırlatmak için, anneler için unutulmayan bir hatıradır. Bir başka konu. Dayak. Aile hayatında problemleri, dertleri, bunalımı, sıkıntıyı ortadan kaldırmak için müracaat yapılan sevimsiz bir kavram, sevimsiz bir kelime. Hiç sevmem ben bu dayak kelimesini. Dayak. Dayakla çocuğu terbiye etmek cehaletin ve acizliğin belirtisidir ve işaretidir. Bir insan, bir öğretmen, herhangi bir anne, bir baba çocuğunu dayak ile terbiye edeceğine inanıyorsa o baba, o anne cahildir ve acizdir. Bundan dolayı ceza ile, ceza yöntemiyle yapılacak bir eğitim elbette vardır. Çünkü ilahi terbiyenin iki ayağı vardır. Mükafat ve mücazat demişlerdir. Allah kullarını ceza vererek ve mükafat vererek terbiye eder. Yani Japonya'daki 250 milyarlık bir bunalım veya bir tsunami'nin yapmış olduğu tahribat Japonya'da oldu ama bütün dünyayı Cenab-ı Allah uyarıyor, ikaz ediyor. Bilemiyorum kim ister ki Japonya'da bir insanın tsunami'nin dalgasının içerisinde boğulmasını ama bütün dünya kamuoyu Japonya'yı öyle bir putlaştırdı ki Japon mucizesi, Japon mucizesi, mucizesi saatte değil saniyede 500 bin kilometre hızla gelen dalga hemen bir dakikaya geçme içerisinde 250 milyar dolar allak bullak ediverdi. Hala Japonya'da şu anda yer altındaki cesetleri çıkaramıyorlar. Hala çıkaramıyorlar. Böyle ilahi kudretle hiç şakalaşma gelmez. Mucize ancak Allah'ın izniyle peygamberlere verilen bir kudrettir. Sen bu Allah'ın kudretini tutar da bir devlete, bir devletin teknolojisine, yatırımına, fabrikasına verecek olursan Allah da bazen böyle al bak bakayım gör bakayım. O çelikten halatla yapılan köprüler S harfine dönüşmüş oldu. Mantık çözemiyor bunu. Bu çelik halatla yapılan bu köprünün bu nasıl olabilir diyor. S harfi nasıl oldu bu? Bütün dünyadaki teknolojik güç şapa oturdu tabiri caizse. Çözemiyor bunu artık. için ilahi kudret. Başka şey demedi sadece. Kün bitti. Kün diyor kafir. Böyle bir kuvvet, böyle bir kudret atmosferini hisseden bir annenin namaz kılarken Allahu Ekber demesi işte o zaman devreye giriyor. Ezbere denilen Allahu Ekber, şimdi içi dop dolu. Allahu Ekber, benim Allah'ım çok büyüktür. Onun alternatif yoktur. Ama bugün gençliğimizi şu büyüktür, ondan başka büyük yoktur diyerek böyle safsata ifadelerle geçiştirmeye çalışıyorlar. En büyük Allah'tır. O namazlarımızda, rükularımızda, eğilmelerimizde niçin hep Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz? Yaşamış olduğun 24 saat diliminde, bir haftalık geçmişinde, bir aylık geleceğinde, geçmişindeki o kadar olaylar yaşanıyor ki sen bu olayların illa türbünden izleyenler değil, bazen minderdesin, bazen türbüne geçiyorsun. Bütün olayları diyorsun. Ve yudabbirul emir diyor Allah. Bütün işleri çeviren Allah'tır. Sen Allahu Ekber, Semallahu men hamide, Allahu Ekber. İşte Allahu Ekberler tam rayına oturuyor. Ezberden kurtuluyor artık. Taklitten kurtulmuş oluyor. Alışkanlık bir dilin getirdiği Allahu Ekber değil, o Allahu Ekber artık sinir dokundan, kas sisteminden, iç dünyadan kopa kopa geliyor. Allah da aferin kulum diyor, aferin diyor. Hak et diyorsun. Gerçeği söyledin, gerçeği söyledin. Allahu Ekber diyorsun, akşamki izleyeceğin belgesel filmde. Semallahu Ekber diyorsun, komşu ne zaman gelecek acaba? Allahu Ekber, acaba çay mı yapayım, kahve mi yapayım? Böyle bir atmosfer namaz kılınır mı? Nerede kaldı o Allahu Ekberler? Üzdüysem özür diliyorum sizlere. Bazen böyle celalleniyorum, kusura bakmayın. Bu da kişiliğime yorumlayın. Karakter yapın bu değil ama bu da gerekiyor. Çünkü dört mevsim yaşıyoruz biliyorsunuz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Yaza da sevgim vardır, kışa da sevgim vardır. Bazen böyle kışla güz mevsim arasına girelim. Özür diliyorum tekrar, kusura bakmayın. Sizi üzdüysem elbette ki. Dayak. Bir başka konu. Sizleri böyle tatlı bir şekilde eğitimin yolcusu olarak gördüğüm ama duyarlı bir yolcusu, zeki bir yolcusu, aldığını kaybetmeyen, israf etmeyen, aldığına ilave yapacak, her bir cümleyi besleyecek, güzelleştirecek ve meyve verecek kıvama sokacak, bu meyvenin gölgesinde kocasını, çoluğunu, çocuğunu, kızını, hepsini beraber bir atmosferde yaşayacak bilgileri, belgeleri bu anlayış ve bu formatta vermeye devam ediyorum. Dördüncü bir meselemiz var bizim. Çocuklarımızın sıkıntısını, bunalımını, dertini, problemini ortadan kaldıracağımız bir başka konu. Korku. Korku vasıtalarının en zararlısı, çocuğu Allah'la korkutmaktır. Dikkat edin. Dayakla korku, telafi edilir. Özür dilerim evladım dersin, bir daha yapmazsın. Polisle korkutabilirsin, hatalı olmasına rağmen. Bu bir polise hakarettir. Yani polis böyle sürekli böyle korkutucu bir adres değil ki. Yani ben aynı şeye katılmıyorum yani. Jandarmayla niye korkutulduk biz daha doğrusu? Demek değil mi? Nöbetin tutan, askerini yapan bir insan. Bizim bu ifadelerimizin daha gözden geçirmesi lazım. Yani dayakla, tehditle, hangi cins korku olursa olsun, onların hepsini toparlamış olsan, çocuğunu Allah'la korkutmayı eşdeğerde tutamazsınız. Allah'la korkutmak, korkutmanın en kötüsü, en tehlikelisi. Çocuğunuzu hayattan, neşeden, sürurdan mahrum etmek istiyorsanız Allah'la korkutun. Böyle şey mi olur? Nasıl olur peki bu iş? Birkaç örnek vereceğim. Bu kötü kelimeler, Kur'an-ı Kerim Nahl Suresi'nde kötü söz sahibine yakışır derler ya atalarımız. Kötü kelimeler, çirkin kelimeler, ahiret inancı zayıf olan insanlardan çıkar. Kötü kelimeler, kötü konuşmalar, ahirete inancı zayıf olan insanların ağzından çıkar. Anneler üzülmesin. Lafım bu meclisten değil. Tüm annelerin dışarı ama kötü kelimeler kötü annelere yakışır demek istiyorum. Kötü kelimeler kötü annelere yakışır. O sözümle şimdi geri alıyorum. Kötü kelimeleri kullanmayın lütfen iyi anneler. İyilik kimliğinizi lütfen kötüyle değiştirmeyin diyorum. Biraz yumuşattım. Allah senin belanı versin. Al bakayım bir cümle. Allah senin belanı versin. Çocuk bir hata yaptı, bardak kırdı, sakallık yaptı, ayağı dolaştı. Hazır bir cümle. Allah senin belanı versin. Bıktım senden, Allah'ın cezası. Bakınız şimdi. Bıktım senden diyor. Allah'ın cezası. Aman Allah'ım. Ne günah işledim ki bana böyle bir çocuk verdin? Bak bak bak bak bak. Aman Allah'ım. Ben ne bir günah, nasıl bir günah işledim ki bana böyle bir çocuk verdin? Şu ifadeler kullanır mı? Günümüzdeki annelerin çoğunu kullanıyor işte. Maalesef bu. Dahası var, burada kalsak. Neyse bunlar diyelim kıyısından köşesinden düzeltilebilir. Bir de var işinden çıkamayacağın ibareler var. Çocuk düşse veya bir yere ağrısa, oh olsun. Ben üzer misin? İşte Allah böyle cezasını verir. Bak bak bak. Çocuk düştü veya bir yere ağrıdı, ağlıyor. Hemen annesi heyecanlandı, celallendi. Meşhur var ya böyle. Çünkü anneler duygusallığı ağır oluyor ya. Duygusallığı biraz ağır erkeklere göre. Erkekler daha soğukkanlı, daha objektif olur. Ama bunu hakaret kabul etmeyin. Yaratılış kanunu böyle. Eğer kadınların duygusallığı fazla olmasaydı kariyer hayatı problemli olurdu. Duygusallık. Yani hanımlık duygusallıkla ancak yaşanabilir, yaşatılabilir. O antiparın cümle oldu, kusura bakmayın. Çocuk düştü, bir yere ağrıdı. Oh olsun diyor, ben üzersin ha. İşte Allah böyle cezanı verir diyor. Çocuk ağzından kötü bir şey kaçırdı, hemen başlıyor. Allah küfreden o dilini yakacak. Bak bak, Allah küfreden o dilini yakacak. Allah küfredenleri cehenneminde yakacak. Hep korkutma adresinin merkez Allah kavramı. Görüyor musun? Şimdi bir düşün. Kötü annenin bu sözlerinin elbette bir neticesi olacak. Öyle değil mi? Şimdi siz bir çocuğunuza öküz deseniz yıkılır, mahvolur. O aslan desen, annem bana aslan dedi. Değil mi? Bak çocuğun bir pozitif, negatif kelimesi mahvediyor. Bir ona göre pozitif kelimesi ne kadar kendisi heyecan verdi değil mi? Tıpkı bunun gibi. Bunlar söyledin ama ne oldu netice? Bakınız. İnandığın bir annenin merhametinden yüzlerce kat merhamet sahibi olan Allah senin o çocuğunun gönlünde gözünde ne oldu? Koruyan, bağışlayan, affeden, sevimli ve sevgili bir Allah yerine çocuğun zihninde ne gelişti şimdi? Hiç affetmeyen, cezalandıran, cehennemine atıp yakan, haşa, sevimsiz bir Allah yerleştirdin çocuğunun kafasına. Sevimli Allah yerine haşa, sevimsiz Allah'a terk etti şimdi. Bu ifadeyi kullandı, neticesi bu şimdi. Şimdi bir çocuğu düşünün, 13-14 yaşında sevimsiz bir Allah'ın haşa, peygamberine, sözlerine, ahiretine nasıl inanır? Sevmiyor çünkü. Sevimsiz, hep yakan. Yok dilimi yakacak, elimi yakacak, ayağımı yakacak. Annesinin başka bir şeyi kalmadı ki. Cehennemini getirdi, bıçağını getirdi, makasını getirdi. Her şey oldu. Kasap anne, efendim sürüm öldürün anne. Böyle cani bir anne, portresi çıktı. Bu anne de Allah'ı kullanıyor üstelik. İşte bu korku, korku çocuğumuzun dünyasına, psikolojik dünyasına öyle bir yerleşme yaptı ki bunu herkes söküp atamıyor. Siz olun, çocuğunuza Allah'ı sevdirin. Lütfen. Lütfen. Şimdi Hint Okyanusu'nu görmediniz siz. Belki Atlas'ta gördünüz. Ben gördüm. Hint Okyanusu'na gittim. Tanzanya'ya gittim. Darüsselam şehrin kenarından bir küçük sandalle böyle 200 mil yürüdüm. Uçsuz bucaksız. Bakınız. Bir annenin çocuğuna olan merhameti bir tek damla olarak algılan. Bir tek damla, su damlası gözüne getirin. Bir tek damla. Bu anne, bir tek damla gücüne sahip olan bir bu anne öyle bir merhamet sahibi ki çocuğunun yani fırça parmağında bir çıbanın çıkmasına daha gönlü razı olmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ateşte yanması hiç ister mi? Şimdi Allah'ın rahmeti, Hint Okyanusu olarak düşünün, sınırı yok ya, Hint Okyanusu büyüklüğünde bir merhamet sahibi olan Allah. Bu Hint Okyanusu büyüklüğündeki denizin bir tek damlası ölçüsünde olan bir anne. Bu anne çocuğuna ne kadar merhametli sahipleniyor. Bir böyle düşün, bir de Yüce Allah. O Hint Okyanusu'yla kıyaslanmayacak kadar merhameti olan Allah hiç beni ateşe atar mı? Cehenneme niye ben atsın ki? Benim annem bile bir damla merhamete sahipken, beni ateşe atmak istemezken, kendi eliyle Rabbim nasıl atar beni? Bu da sana motive yapsın. İşte bu Allah'ın ne kadar sevimli, ne kadar merhametli, çocuğumuzun ne kadar ihtiyaç duyacağı, ne kadar seveceği bir yöntemdir bu. Allah'ı sevdir lütfen. Allah'ı sevdir. Ha, büyüdüğü zaman o sevgini bazen işitlersin, bazen de işte yavrum bunu yapma bak, Rabbim üzersin. Bak ki Rabbim, çocuk dilinden konuş lütfen. Çocuk dilinden konuş. Sanki haşa somut bir varlık var da ona karşı bir çocuğun nasıl konuşması var. Anneciğim ne olursun rica ediyorum, özür dilerim, kusura bakma, benim karnım çok acıktı, yapacak mısın? Hayır. Anneciğim rica ediyorum bak, çocuk nasıl annesine her türlü kanaldan giriyor değil mi? Allah'a böyle dua ederken çok doğal olun yani. Çok doğal kelime kullanın. Yani sevgi kelimesini böyle örnekler verin. Güzel ya, Allah memnun oluyor çünkü. Allah memnun olur. Allah'ın sevmiş olduğu ne vardır? Müezzinin sesi, horozun sesi, günahkar kulunun anlayış sesi. O günahkar kulunun inlemesini Rabbim seviyor. Belki duayı kabul etmenin ötelmesinin altına bu yatıyor diyor ulema. Bir anda vermiyor Cenab-ı Allah'ı. O sevimli sesi Cenab-ı Allah dinlemek için. Kendini bu formaya, bu formata getirin lütfen. Lütfen çocuklarınızı bu muazzam Hint Okyanusu büyüklüğünde bir zengin sevgi ve merhamet varken, aman ola ki siz çocuklarınızı sakın ola ki Allah'la korkutmayın. Allah'la korkutmanın çaresi çok zor. Ama parayla, pulla, açlıkla, sukla, dayakla, mayakla korkutmanın hep transittir. Bunları hep düzeltebilirsiniz. Çözümü var. Ama Allah'la korkutmanın çözümü çok zor. Allah'la korkuttuğun zaman işte o çocuktan her türlü sıkıntıyı, problemi ne yaparsınız? Görebilirsiniz. Demek ki bak, çocuklarımızın problemi ya problemsiz, bunalımlı ya bunalımsız, sevimli ya sevimsiz olmasının etkenlerin başında anneler ve babalar geliyor. Görüyor musun? Haşa salon dışına çıkmıyoruz, konu dışına çıkmıyoruz. Hep anne, baba, anne, baba, çocuk. Anne, baba, çocuk. Devlet yok, daha sistem yok, bozuk sistemler yok, araşmanlar yok, şarkılar yok, türküler yok, içkiler yok, kumarlar yok, şunlar yok, bunlar yok. Hiçbir negatif konuyu getirdi mi gündeme? Getirmedim. Annenin, babanın 80 metrekarelik evindeki dikkat edeceği hayat tarzı hep gündemimize kaldı. Çocuklarımızın bunalım ve dertli ve sıkıntı olan bölümlerini bu çerçeve içerisinde düzelteceğinize inancımı kendime inandırdım ki bunları size söylemeye çalışıyorum. Kıymetli kardeşlerim, inşallah gelecek hafta yarı kaldığım konuyu devam ettirmek için bu üç vermiş olduğum dersleri iyi hazmetmenizi, gündemde taşımanızı ve tatbikat sahasına koymanızı önemli istirham ve rica ediyor. Gelecek hafta buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti.